Falun Dafa uygulayıcılarının yayınladığı Minkuyu Radyosu podcastlerine hoş geldiniz. Bizimle dünyanın dört bir yanındaki uygulayıcılardan, Şüylyan uygulama sırasındaki kişisel deneyimlerinin yanı sıra özel katkılar ve Falun Dafa uygulayıcılar tarafından bestelenen ve çalınan müzikler hakkında haberler duyacaksınız. Ayrıca Çin'deki zulüm hakkında size ilk elden haberler sunuyoruz. Batıya Yolculuk romanındaki Dikenli Sırt sınavı hakkındaki anlayışım. Çin'deki bir Falun Dafa uygulayıcısı tarafından. Dikenli Sırt, batıya yolculukta geçmektedir. Kutsal metinleri arayışlarında Tang keşişi ve öğrencileri toplam 81 sınavla karşılaştılar. Dikenli Sırt 52. sınavdı. Birçok okuyucu bu olayı canlı bir şekilde hatırlamaz. Çünkü Dikenli Sırt'ta ne ezici güce sahip iblis krallar ne de acımasız işkence dolu sıkıntılar vardır. Bunun yerine bitkilerin ve ağaçların ruhlarının tank keşişine son derece saygılı davrandığı huzur ve uyum içinde bir yer gibi görünmektedir. Şiir ve felsefe üzerine konuşmaları bahane ederek onun için bir tuzak kurarlar. Dört ağaç ruhu yaşlı ölümsüzlere dönüştü ve Tang rahibiyle Zen felsefesi ve şiiri üzerine tartışırken konuşmaları incelikli, zarif sözlerle doluydu. Bütün hareketlerinde şeytani bir enerjinin izi bile yoktu. Aksine ölümlü dünyanın bilginlerinden daha aydınlanmış görünüyorlardı. Tang keşişinin Zen üzerine yazdığı şiirler ve söylevler karşısında ruhlar hep onu övdüler ve şöyle dediler. Kutsal keşiş olağanüstü bir yeteneğe ve Zen'i derinlemesine kavrama yeteneğine sahip. O gerçekten Zen soyunun kadim bir Budası. Sislerle örtülü orman ruhları manastırında incelikli sohbetleri dinlerken ve övgülerle çevrili olan Tang keşişi batıya doğru yolculuğunun tehlikelerini bir anlığına unuttu ve gardını indirdi. Ancak bu saygı ve huzur atmosferi bu sınavın en ölümcül yönünü oluşturuyordu. Görünüşte zararsız bir ortam kisvesi altında kutsal yolculuğunu tamamlama kararlılığını yavaş yavaş aşındırmak için tasarlanmış ince bir tuzaktı. Kayısı perisi ortaya çıkıp eşsiz güzelliğiyle aşkını itiraf ettiğinde ve dört yaşlı da kenardan ona katıldığında bu şefkat tuzağı tamamen açığa çıktı. Tang rahibi Budist ilkelerine bağlı kaldı ve geri adım atmayı reddetti. Ancak öğrencileri onu bulduktan sonra güzellik ve sevginin karmaşasından kurtulabildi. Tam da bu çileli süreçte Tang keşişi şu unutulmaz sözleri söyledi. İnsan bedeni elde etmek zordur. Orta krallıkta doğmak nadirdir ve gerçek darmaya rastlamak zordur. Üçüne de sahip olmak kıyaslanamayacak bir nimettir. Falun Dafa uygulamamda ortam daha rahat bir hale geldikçe, etrafımdaki uygulayıcıların ve benim farklı derecelerde de olsa bir tür rehavete kapıldığımızı fark ettim. Başlangıçta üç şeyi özenle yapmaktan, fa düzeltmesinin sonunu hevesle beklemeye ve sıradan hayata yerleşmeye, uygulamayı ikinci plana atmaya geçtik. Bazı uygulayıcılar sıradan hayattan zevk almaya bile başladılar ve günlerini, yaşam kalitelerini nasıl iyileştireceklerini düşünerek geçiriyorlar. Sıradan günler uygulayıcının iradesini yavaş yavaş aşındıran nazik bir tuzak gibidir. Sıradan bir hayat yaşamak kolaydır. Kişi fa çalışmasını, diğer uygulayıcılarla iletişim kurmasını ve minkuyu.org'u ziyaret etmeyi bıraktığı takdirde hayat her zamanki gibi devam eder. Fa öğretisini çalışarak bugün bize bahşedilen her dakikanın, şifunun ölçülemez acılara katlanması sayesinde güvence altına alındığını anladık. Göremediğimiz yerlerde, hapishanelerde, gözaltı merkezlerinde ve beyin yıkama kamplarında birçok uyguracı arkadaşımız hala zulüm görüyor. Dafa ise iftira ve karalanmaya devam ediyor. Fa düzeltmesi sona erdiğinde sayısız cahil insan, onların ardındaki geniş yaşam gruplarıyla birlikte sonsuza dek hayatlarını kaybedecekler. Bu dünyaya gelirken verdiğimiz sözleri yerine getiremezsek nasıl bir sonuçla karşılaşacağız? Zamanı değerlendirip azimle ilerlemeye çalışmamak nasıl mümkün olabilir? Kendi gelişim yolculuğumu düşünürken içimde derinlere kök salmış birçok takıntı tespit ettim. Bunların hepsi de uygulamamda gevşemeye başladıktan sonra ortaya çıktı. Bu takıntıları ve eksiklikleri gün yüzüne çıkarıyor, onları ortadan kaldırmak için çalışıyor ve birbirimizi teşvik etmek amacıyla bu deneyimi diğer uyguracılarla paylaşıyorum. Bölüm 1. Gerçeği açıklamak için sabit konuşma noktaları kullanma. Geçmişte DAFA hakkındaki gerçekleri paylaştığımda konuşmaya cesaret edememiştim. Nasıl konuşacağımı da bilmiyordum. Daha sonra Minkui'de Uygurcu arkadaşlarımın deneyimlerini paylaştığı makalelere rastladım. Bazıları gerçeği paylaşmanın etkili yollarını, nasıl ilişki kurulacağını, konuşmaya nereden başlayacağını ve insanları Çin Komünist Partisi'nden uzaklaşmaya nasıl teşvik edeceğini anlatıyordu. Onları okuduktan sonra sanki bir hazine bulmuş gibi hissettim. Ezberledim ve birkaç küçük değişiklikle gerçeği açıklamanın kendi yöntemlerimi geliştirdim. Daha sonra onları kullandığımda gerçekten de çok etkili olduklarını gördüm. Uyguracılar beni övdüğünde onlarla bile bazı ipuçlarını paylaştım. Zamanla aynı konuşma noktalarını farklı insan gruplarıyla ayrım gözetmeksizin kullandığımda bazılarının beklenmedik bir şekilde itiraz ettiğini ve kendimi çıkmazda hissettiğimi, devam etmekte zorlandığımı veya bazılarının benimle aynı fikirde olmadığını fark ettim. Övgülerin beni şımarttığını ve kalbimin etkilendiğini fark ettim. İnsanları kurtarmayı rutin bir iş haline getirmiştim. Kiminle karşılaşırsam karşılaşayım, onlarla konuşurken bir dizi teoriyi uygulamaya çalışıyor ve geçmiş deneyimlerime çok fazla takılıp kalıyordum. Ama insanları kurtarmak bir şablona göre ilerleyebileceğiniz bir şey değil. O kadar kolay değil. Sadece gerçekten merhametle hareket ederek, gerçekten onlar için en iyisini isteyerek gerçeği etkili bir şekilde açıklayabilir, kafa karışıklıklarını giderebilir ve onları gerçekten kurtarabiliriz. DAFA'nın bize açtığı bilgelik, gerçeği açıklamanın tek ve yegane bir yönteminden çok daha fazlasını kapsar. Sayısız değişimi yönetebilecek bilgelik ve yeteneğe sahibiz. Önemli olan buna kalbimizi koyup koyamamamızdır. Kendi geçmiş deneyimlerimize takılıp kalmamalıyız. Bölüm 2. Gösteriş zihniyeti. Bir zamanlar kendimi gösterme konusunda çok büyük bir arzum vardı. Minkui'ye bir makale gönderdiğim anda yayınlanmasını heyecanla bekler, siteyi her gün kontrol ederdim. Yayınlanmamışsa hayal kırıklığına uğrardım. Yayınlandığında ise içgörülerimin ne kadar derin olduğunu ve olayları ne kadar iyi anladığımı düşünerek kendimi beğenmiş hissederdim. Uzun bir süre boyunca önceki anlayışımın dar sınırları içinde hapsoldum. Öyle ki yıllar sonra bile o eski yazılarıma geri dönüp bir kez daha kendime hayran kalırdım. Ayrıca etrafım beni öven, bana yetenekli olduğumu, göksel gözümün yüksek bir seviyede açıldığını ve şinşingimin yüksek, aydınlanmamın mükemmel olduğunu söyleyen bir grup insanla çevriliydi. Bu iltifatlardan zevk alıyordum. Bölüm 3. Kendimi onaylama. Bir uygulayıcıyla deneyim alışverişinde bulunurken birinin daha önce maruz kaldığı zulmü anlattığını duydum. Ancak sohbetimiz sırasında kendi eylemlerinden uzun uzun bahsetti. Sanki o sert ortamda nasıl davrandığını sevgiyle anıyormuş gibiydi. Yine de aslında davayı değil, kendini haklı çıkarmaya çalıştığını fark ettim. Öte yandan bir uygulayıcının sakin ve huzurlu bir şekilde doğru düşüncelere dayanarak zulümden nasıl kurtulduğunu anlattığına da şahit oldum. Kararlı ve sarsılmaz bir sesle konuşurken, çektiği azabı ve davaya olan doğru inancı sayesinde nasıl hayatta kaldığını anlattı. Göksel gözüm yanında duran şifunun fa bedeninin gözyaşı döktüğünü algıladı. O anda ben de şifuya karşı sınırsız bir şükran ve davaya sarsılmaz bir inançla doldum. Minkui daha önce şifunun gereksinimlerini takip etmek, başlangıçta özenle çalışın başlıklı özel bir yazı yayınlamıştı ve bunu okuduğumda bana derinden ilham vermişti. Sadece kendime bir uyarı olarak rehavete kapılmaya devam etmemem için bile olsa paylaşımımı tamamlamak için güçlü bir istek duydum. Değerli uygulayıcı arkadaşlarım, hayatlarımızda rehavete kapılmayalım. Birlikte ilerlemeye gayret edelim.